İnce Mehmet, Yaşar Kemal.
Ayrım 23.
Vermesinler köpekler diye bağırıyordu Arif Sayın Bey. Sürsünler bakalım nasıl süreceklerse tarlalarını, eksinler bakalım. Karafort bir kere daha geldi Akmezar köyünde İdris Bey'in kapısında durdu. Toz toprak içindeydi ve dingil ne kadar tozlara gömülmüş, kocaman gözleri biraz daha kocamanlaşmıştı. Köylüler ve İdris Bey onu eskisinden daha büyük saygıyla karşıladı. Arif Sayın Bey gene eskisi gibi kuruldu, konuşmadı. Yalnız ayrılırken, ''İdris Bey'' dedi çok yüksekten, ''sizin ve bir kısım arkadaşlarınızın toprakları benim tarlalarımın içinde kaldı. Tarlalarımı çiğneyip geçemezsiniz, buna müsaade etmem. Tarlalarımın ortasında kalan bu tarlaları bana satmaz mısınız, ne düşünüyorsunuz?'' İdris Bey son sözünü sert söyledi. ''Ben ve arkadaşlarım topraklarınız içinde kalan, ortasında kalan tarlalarımızı satmayacağız efendim.'' Arif Sayın Bey ona elini uzatırken, ''Çok genç, çok iyi, çok mert bir insansınız. Sizinle dost olmak isterdim ama geçti.'' diye acı acı gülümsedi. ''Allah'a ısmarladık.'' Arif Sayın hemen 10 kişiyi silahlandırdı. Onlara özel bekçi giyitleri giydirdi. Yeşil. Ve ''Tarlalarımın içinden kim geçerse, topraklarımı kim çiğnerse vurun.'' emrini verdi. Sonbahardı, çift sürme zamanıydı. Genç bir Çerkez olan Fehmi öküzlerini sabanını almış tarlasına gidiyordu. Arif Sayın Bey'in bekçileri Fehmi'ye geri dön dediler. Fehmi aldırmadı yürüdü. Bekçiler başka bir şey demediler, kurşunladılar. Fehmi'nin ölüsü 3 gün Arif Sayın Bey'in tarlalarında kaldı. İdris Bey şikayet etti. Arif Sayın Bey'in bekçilerinden birisini aldılar, götürdüler, hapse attılar. Bekçi hapiste 3 ay kaldı. Arif Sayın hemen atladı, Sivas'a gitti. En büyük mahkeme Sivas'taydı o zamanlar. Bekçiyi beraat ettirdi. Sonra da vardı, adamın elinden tutup hapisten çıkardı. Çiftliğe getirdi, onu orada bekçilere baş yaptı. Sonra o yıl Arif Sayın Bey'in topraklarını çiğneyerek kendi topraklarına geçmek isteyen 3 kişiyi daha vurdular. Çerkeslerin ölülerine kimseler yaklaşamadı günlerce. Ölüler Arif Sayın Bey'in topraklarında koktular. Onları vuran da ancak 3 ay kaldı hapiste. Bir Sivas yolculuğu daha her şeyi halletti. O yıl Arif Sayın Bey'in toprakları ortasında kalmış, topraklar sürülüp ekilemedi. Ertesi yıl da öyle oldu. Ekilemiyordu ama bu topraklar çiftliğin ortasında bir ur gibi, süreli kanayan bir yara gibi duruyordu. Gelecek yıl Çerkesler gene sürmeye gelecekler, gene öldürüleceklerdi. Sonunda paşa duyacak, çocuk bu ne kepazelik diyecekti. Paşadan çok korkuyordu. Paşaya da başımda böyle bir hal var, köylüler, gerici köylüler bana zulmediyorlar diyemeyecekti. Şu kanayan yarayı tez günde halletmeliydi. Karafort gözleri biraz daha kocamanlaşmış, İdris Bey'in kapısında bir daha durdu. Arif Sayın Bey biraz daha şişmanlamış, heybetlenmişti. Çerkesler ve İdris Bey onu gene aynı saygıyla karşıladılar. Arif Sayın bu sefer yukarı konağa çıkmadı. ''İdris Bey, şu tarla işini konuşmaya geldim. Böyle topraklarımın içinde ada gibi kalmış tarlalar ne işinize yarayacak?'' ''İdris Bey, ben ve arkadaşlarım topraklarınızın içinde kalan...'' Çok sertti sesi. Arif Sayın ona elini uzatırken acı acı gülümsedi. ''Ne yazık, çok gençsiniz.'' dedi. ''Sizinle dost olmalıydık.'' Ve Karafort, Akmezar köyüne bir daha uğramadı. Kasabada noterlik görevini mahkeme başkatibi Fazlı Bey görüyordu. Ufak tefek, hileci, korkak, sarhoş bir kişiydi. Osmanlı kalıntısı olduğu için yeni hükümetten, onun adamlarından ödü patlıyordu. Arif Sayın onu çiftliğe çağırdı. ''Fazlı Bey'' dedi, ''biliyorsunuz senedi siz yapmıştınız. Hani Akmezar köyünden İdris Bey'den 150 bin lira alacağım vardı.'' ''Evet efendim, biliyorum efendim. Yoksa senedi mi kaybettiniz efendim?'' Arif Sayın Bey elini babacan bir gülümseme kıvançla Fazlı'nın omuzuna koydu. ''Bu senet için ne kadar masraf gider?'' diye sordu. Fazlı bir hesap yaptı, parmaklarını saydı. ''210 lira 2 kuruş'' dedi. ''Şahidi maidi hepsi içinde, pulu da dahil.'' ''Al sana 300 lira. Nereyi istersen, hangi mevkiyi istersen de bana söyle.'' ''Memnunum efendim.'' diye telaşlandı Fazlı. ''Ben bu kasabadan, bu kasabanın ekmeğinden, suyundan, kasabından, fırıncısından, insanlarından memnunum.'' dedi. İdris Bey'in 150 bin liralık borç senedi 3 gün sonra geldi. Ve Arif Sayın Bey borcunu ödemediğinden dolayı İdris Bey'i derhal mahkemeye verdi. İdris Bey bunu duyunca, ''Bekliyordum.'' dedi. ''Böyle bir şey yapacağını biliyordum.'' Onunla mahkemede hesaplaşacağız. Senedin sahte bir senet olduğunu ispat edeceğim ve onu rezil kepaze edeceğim. Yıllardır Ankara'ya, paşaya, vekillere, tanıdığı mebuslara her olayda tel çekiyordu. Gene birkaç tel attı Ankara kuyusuna. Tellerin hiçbir tepkisi olmuyordu. Olmuyordu ama alışmıştı. Arif Sayın Bey, İdris Bey'in sözlerini duydu. Ne yazık, çok gençti, onunla dost olunabilirdi. Hemen o gece Arif Sahin Bey Hıdır'ın oğlunu çağırdı. Hıdır'ın oğlu bölgenin en azılı itlerinden birisiydi. Bugünlerde Akmezar'dan İdris'le arası açık olan, ona hasım olan birisini bulabilir misin Hıdır'ın oğlu? Sen yeter ki emreyle bey, bulmak değil yaratırım, sana can feda. O adamı öldüreceksin. Öldürürüm beyim. Öldürüp İdris'in konağının avlusuna, kapısına, içine bir yere gömeceksin. Gömerim bey. Birkaç gün sonra jandarmalar İdris Bey'in ahırında arama yaparlarken ölüyü buldular. İdris Bey'i hemen tutukladılar. İdris Bey kasabaya götürülürken jandarmaların elinden kaçtı. Hıdır'ın oğlu her şeyi Arif Sahin Bey'in isteğince düzenlemişti. Her şey yerli yerince uygulandı. Arif Sahin Bey tam bunu böyle istiyordu. Alacak davası çok uzun sürmedi. İdris Bey kaçak olduğundan dolayı gelip de senedin sahte olduğunu ispatlayamadı. İdris Bey 150 bin lirayı yüklendi. Sonra İdris Bey'in vurduğu adamın davasını büyük avukatlar aldı üstüne. İdris Bey adamın ölümünden 6 ay sonra 24 yıla mahkum oldu. İdris Bey bütün olan bitenden günü gününe haber aldı. Kudurdu, deliye döndü. O kadar öfkelendi ki bir gece kasabaya indi. Benzinciden teneke teneke benzin aldı, mahkemeyi yaktı. Mahkeme yanıp kül oluncaya kadar da yapının yanına kimseyi sokmadı. Mahkeme yapısı zaten eski bir yapıydı. Az bir sürede yandı, kül oldu. Mahkeme yanıp kül olunca öğle üstüydü. İdris Bey ve üç adamı jandarmayla savaşa savaşa kasabaya çıktılar. Dağa çekildiler. İdris Bey'in kasabadaki ağır cezayı yakmasını en ince ayrıntısına kadar bütün gazeteler yazdı. Arif Sahin Bey'in de bütün istediği buydu. Mahkemenin yandığını duyunca, ne yazık, çok genç dedi, onunla dost olunabilirdi. Artık Toroslar'da İdris Bey bir sarışın kurt olmuştu. Bir deli, bir kudurmuş kurt. Sizden bir şey rica etmeye geldim. Bütün dünya biliyor ki ona 150 para bile borcum yok. Dünya biliyor ki adamı da ben öldürmedim. Mahkemeyi ben yaktım. Cezam neyse çekerim. Tarlamın da bir avucunu vermem Arif Sahin Bey'e. Söyleyin ona borç senedini yırtsın. Ona 150 para bile borcum yok. 5 para bile. Ben bir karıncayı bile öldürmedim. Bunu herkes de bütün ovada beni mahkum eden hakimler de biliyorlar. Öyleyse beni beraat ettirsin. Bu dediklerimi yapmazsa Arif Sahin sonu malum. Akıbetinin ne olacağını o herkesten, benden de daha iyi biliyor. Siz onun yakın dostusunuz. Varın bunu ona böylece söyleyin. Hemen ayağa kalktı, merdivenlere yürüdü. Allah'a ısmarladık Ali Safa Bey dedi. Söyleyeceğim bu kadardı. İdris Bey Çukurova'da, Toros'ta önüne kim çıkarsa Arif Sahin Bey'e aynı sözlerle aynı haberi gönderiyor, sabırla ondan gelecek karşılığı bekliyordu. Beklediği karşılıkla bir türlü gelmiyordu. Arif Sahin Bey'in kulağına İdris Bey'in sözleri birkaç kere ulaştı. Arif Sahin kasıklarını tuta tuta güldü. İdris'in ve adamlarının tarlalarını çoktan çiftliğine katmıştı. Ali Safa Bey'in bu geliş işine yaradı. Hemen atını atladı, Arif Sahin Bey'e gitti. Hem İdris'i hem de kendi işlerini konuşacaktı. Bir akşamüstü çiftliğe geldi. Arif Sahin Bey'in hiç Türkçe bilmez iri iki adam karartısında bir babası vardı. Zeko Bey. Zeko Bey gençliğinden bu yana uzun çangal bıyıklarıyla övünürdü. Harput çarşısında tellaklık yapardı. Oğlunun büyük adam olması onu son derece mutlulandırmış, hemen Harput çarşısındaki canı gibi sevdiği işini bırakmış oğlunun yanına koşmuştu. Çiftlik konağının kapısının önüne sandalyasını atmış oturmuştu. Ceplerinin kenarı, paçalarının ağzı sırmalı bol bir mavi şalvar giymişti. Som ipekten yeşil mintanın üstüne sarkıttığı saatinin altın kordonu 3 parmak kalınlığındaydı. Tarladan yorgun paçavralar içinde bir deri bir kemik kurumuş, sıtmadan dudakları çatlamış ırgatlar geliyorlar. Sağ dizlerini yere koyup Zeko Bey'e niyazda bulunuyorlar. 3 kere elini öpüyor, başlarına götürüyor, evlerine öyle gidiyorlardı. Bu ırgatların el öpme töreni günde bir sabah bir akşam 2 kere yapılıyordu. Zeko Bey elini ırgatlara öptürmek için daha gün doğmadan uyanıyor, nargilesini yakıyor, kahvesini pişirtiyor, çiftliğin kapısına geçip oturuyordu. Önünden bölük bölük ırgatlar onun elini öpüp geçiyorlar, öpüp geçiyorlardı. Zeko Bey Ali Safa Bey'i görünce daha bir zevklendi. Gözlerini yumup daha bir hazla elini ırgatlara uzattı. Bir ara, ''Bro hesbe bir gırın'' dedi. Sesi kalın, güm güm öten bir sesti. Birkaç iri adam atın başını tutmak için Ali Safa Bey'e koştular. Ali Safa Bey attan indi, Zeko Bey'e koştu. Zeko Bey bacaklarını germiş, ayaklarını uzatmış, iri göbeğini çıkartmış, gerdanını kabartmış, ağzı kulaklarında bütün altın dişleri ışıklar saçıyor. Öpmesi için elini Ali Safa Bey'e çevirmiş bekliyor. Ali Safa Bey eli aldı, diz çöküp niyazda bulundu. 3 kere öpüp başına koydu. El öpme töreni bittikten sonra Zeko ve Yona, ''Lavo Ali Safa, du serseren hati, sercevan hati, bira rune'' dedi. Ali Safa Bey yanına oturdu. ''Çavani?'' Yanındakiler, ''Nasılsın?'' diye soruyor dediler. ''Du hati balbege, beyin yanına mı geldin?'' diye soruyor. ''Beg vreye, bey burada'' diyor dediler. Zeko Bey bir yandan gelen ırgatlara elini öptürüyor, bir yandan da bu minval üzere Safa Bey'le konuşuyordu. Konuşmaları Arif Zahim Bey, Safa Bey'i yukarıdan görüp sesleninceye kadar sürdü. ''Bey baba, müsaade edersen Safa Bey yukarı çıksın, onunla görüşülecek mühim işlerimiz var.'' Zeko Bey'e oğlunun sözlerini çevirdiler, yüzü gerildi, dudakları sarktı ama gene de sertçe elini uzattı. ''Hele, lavajore!'' dedi. Ali Safa Bey gene sağ dizini yere koyup niyaza durdu. Kendisine doğru uzatılmış iri uzun parmaklı tombul eli üç kere öpüp başına koydu. İki dost, iki yeni toprak sahibi, iki eski milli mücadeleci yemeği birlikte yediler. Sofrada türlü türlü av etleri vardı. Turaç, üveyi, keklik, tavşan. Dört usta avcı her gün sabahlardan akşamlara kadar Arif Zahim Bey için av avlıyorlardı. Taze av etleriyle nefis Fransız şarapları içtiler. Ali Safa Bey bir yolunu bulup İdris'in tehditlerini söyledi. Buysa Arif Zahim Bey'i çok neşelendirdi. Kasıklarını tuta tuta güldü. Ali Safa Bey de onun sevincine katılıyor, o da onunla birlikte gülüyordu. En sonunda Arif Zahim Bey gülmesini kesti, yüzüne gerçek bir acımayla içini çekerek, ''Yazık dedi, ne de genç, onunla dost olunabilirdi.'' Bölüm 26. Mehmet yavaş yavaş kendine geliyor, bir şeyler, bir tehlike sezinliyordu. Başına gelenleri ansımaya çalıştı, kafasının içinde her şey karmakarışıktı. Uzaklardan bir sarı ışık dönüyor, karanlıklara karışıyor, bir yerlere pul pul yağıyordu. Bütün bedeni de sızlıyor, yanıyordu. Ayağa kalktı, elini gözlerine siper ederekten köyden yana baktı. Köy çukurda kalmıştı. Köyün üstünde uzayıp göğe ağan birkaç dumandan başka bir şey göremedi. Her şey çok durgundu. En küçük bir fısıltı bile yoktu. Bahar toprağı güneş altında geriniyor, topraktan ince ince çıtırtılar geliyordu. Üstünden yükseklerden bir kelebek yığını geldi geçti. Önündeki iri mavi çiçeğe kapkara kanatlarının ucu kırmızıya çalan bir kelebek konmuştu. Mehmet kara iri bir kelebeği ilk olaraktan görüyordu. İçine korkuya, acıya benzer bir şey çöktü. Sonun göründü dedi kendi kendine. Sonra da daha iyi dedi. Ne yapalım, kader böyleymiş. Hatçıyı da öldürdüm, anamı da. Ben de bu dağlara düştüm. Köylüyü de işte böyle perperişan koydum. Zulüm altında inleyip duruyorlar. Benden önce herkes kendi halinde yaşayıp gidiyordu. Ben olmaz olayım, ben batayım. Her şey kasabaya gittikten, Hasan Onbaşı ile han odasında konuştuktan sonra olmuş, başına bu işler gelmişti. Keşke ayaklarım kırılsaydı da kasabaya gitmeseydim. Gözlerim kör olsaydı da Hasan Onbaşı'yı görmeseydim. Kulaklarım sağır olsaydı da onun sözlerini duymasaydım. Köyün perişanlığına bak, şu haline, gününe, şu dirliğine bak. Çakır Dikenli'ye gittikleri gün düştü aklına. Dağ taş insanlar fır dönüyordu sevinçten. Çakır Dikenli'ye düşmüş ateş bile düzlükle dönerken kendince bir sevinç halayı tutturmuş, sevinçten kabarıp taşıyordu. Durmuş Ali geldi gözlerinin önüne. İki büklüm Durmuş Ali. Yaşlı bacaklarını ta havaya savurarak eski, çok eski bir Türkmen oyunu oynuyordu. Düzlükle dolanan ateşin yanında ateşle birlikte eğilip kalkıyor oynuyordu. Ateşle Durmuş Ali birbirlerine karışmışlardı. Gene böyle ateşle kucak kucağa oynarken Kel Hamza dayanamayıp atına çiğnetmiş olacaktı onu. Mehmet'in göz çukurlarına iki kocaman yaş damlası geldi oturdu. Mehmet kendi kendine güldü. Sonra ayağa kalktı, tüfeğini omzuna astı. Yukarı, koyağa doğru çıkmaya başladı. Koyağın bittiği yer kayalıktı. Sırtını ulu kayalara vermeliydi. Sinerek, sakınarak koştu. Koyağın ucuna gelmişteki tüfekler patladı. Koyağın ucunda büyük, dibindeki renkli çakıl taşları ışıldayan bir pınar kaynıyordu. Mehmet ağzı aşağı uzandı, buz gibi sudan kana kana içti. Üstünden epeyce yukarısından vızıldayarak kurşunlar geçiyordu. Bir anda kendisini mor benekli bir kayanın arkasına attı. Üst başlar tutulmamışsa kurtuldu demekti. Ötelerden çığlık çığlığa Hürrü Ana geliyor, ellerini kollarını sallayarak ''Kaç Mehmet'im, o kafir topal seni ele verdi, öldür onu öldür demedim mi?'' diye bağırıyordu.
Ayrım sonu.